Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 6. Ayrım. Müslüman olma paslı tamamlandıktan sonra eniştem nüfus kağıdına yeni dinini ve yeni adını işletmek üzere gerekli yerlere başvurmuş. Bu işler 3-5 günde olmuyor, vakit alıyormuş. Tekrar bir bekleme dönemi başlamış hayatlarında. Eniştemin dinhanesi İslam'a, adı da Bala'ya dönüştürüldükten sonra nihayet nikah günü almak için başvurmuşlar. O sırada bir de tatsızlık yaşamışlar. Evlenme başvurusu evrakını teslim alan memur, "Teyzeme 10 milyonun içinde kendine bir Müslüman koca bulamadın mı hanım kızım?" diye sormuş. "Teyzem durur mu? Bana hemen adınızı ve adresinizi yazıp verin, hususi hayatıma karıştığınız için hakkınızda şikayette bulunacağım," demiş. Adam tırsmış ama teyzem üstüne üstüne gitmiş. Sonunda işi tatlıya bağlayan yine eniştem olmuş. Binanın dışına çıktıklarında, "Bak Sabahat," demiş teyzeme, "biz zor bir yola çıktık. Her ikimize de değişik tepkiler gelecek. Bunları göğüslemeyi öğrenmeliyiz. Göğüslemenin en kolay ve emin yolu ise imaları duymazlığa, anlamazlığa gelmektir. Böyle yapacağımıza hemen şimdi birbirimize söz verelim." Bala eniştemle teyzem evlenmeleri konusunda sadece yabancıların değil, ailelerinin gönülsüzlüğünü de anlamazlığa gelmek zorunda kaldılar. "Dedem en büyük kızı olan anneannemi evlendirirken, adadaki köşkün bahçesinde düzenlediği dillere destan düğünün bir eşini savaş içinde evlendirdiği ortanca kızına yapamadığını anlatırdı. Yine de tüm eş, dost ve akraba Beyazıt'taki konakta bir düğün ziyafetinde gerektiği biçimde ağırlanmıştı. Anneannem için adadaki konağın üst katına duvarlarını o sıralarda İstanbul'da bulunan bir İtalyan ressamın resimlediği üç odalı bir gelin dairesi hazırlanırken Suat teyzeme kışlık konakta çok güzel ama tek bir gelin odası yapılmıştı. Her iki kıza da düğünlerinde aile yadigarı mücevherler takılmıştı. Oysa Sabahat teyzem Beyoğlu'nda iki şahitin huzurunda kıyılan nikahından çıkınca kocasıyla birlikte önce çatık kaşlı babasıyla gözü yaşlı annesinin elini öpmeye Narmanlı'ya gitmişti. Sonra da Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nin bahçesindeki ahşap lojmanlardan birinin çatı katındaki odasına. Sabahat teyzeme ne ev açılmış, ne yeni mobilyalar alınmış, ne de çeyiz düzülmüştü. O yıllarda pek moda olmaya başlayan balayına dahi çıkamamışlardı nikahlarının ertesinde. Her ikisinin de işlerinin başında olmaları gerektiği için. Böyle olmasının tek nedeni teyzemin sadece istenmeyen bir evlilik yapmış olması değildi. Ailenin mali gücü yıllar içinde her geçen gün biraz daha azalmıştı. Dedem emekli olalı beri emekli maaşı ve kiralarından topladığı parayla alışık oldukları hayatı en azından görüntüde yaşıyormuş gibi yapıyor, kuyruğu dik tutmaya çalışıyordu. Kolay değil de işi. Kendi evinin dışında elini hep üzerinde tuttuğu Sütne'nin ailesi, küçük kardeşinin vefatından sonra sorumluluklarını üstlendiği yeğenleri, maaşlarını kesmiş de olsa yardımlarını kesmediği eski emektarları vardı. Hepsi gözetilecek, kollanacak, bayramlarda harçlıkları, armağanları verilecek, evlenen kızlara çeyiz, delikanlılara tahsil yardımı yapılacaktı. Üstelik Ahmet Reşat, son kurşununu öksüz torunu Sitare'yi evlendirirken harcamıştı. Bir düğün daha yapacak, bir ev daha döşeyecek parası kalmamıştı. Allah'tan Sabahat teyzemin de mobilyalarda, takılarda gözü yoktu. O ne ablalarına ne başka kadınlara benzerdi. Parayla pulla arası olmayan ender insanlardan biriydi. Ondan esirgenen düğüne ve çeyize aldırmamıştı. Ama nikahına annesiyle babasının katılmayacağını öğrenince ne kadar saklamaya çalışsa da yüzüne bir gölge düşmüştü. Sonunda dayanamayıp ablalarına patladı. Bala sırf sizleri memnun etmek için Müslüman oldu. Annemle babam daha ne istiyorlar? Neden nikaha gelmeyerek büyük bir fedakarlıkta bulunmuş olan kocamı hakarete maruz bırakıyorlar diye sordu anneanneme. Anneannem gevelerken Suat teyzem atıldı. Sen de mübalağa etme kuzum. Müslüman filan olmadı. Müftünün önüne oturmakla Müslüman mı olunur? Nasıl olunur? Ne bileyim, sünnet oldu mu mesela? Olmadığını ne biliyorsun abla? Oldu mu yoksa diye hayretle sordu anneannem. Sen de saf mısın nesin Leman abla? Ne münasebet? Olmadı elbette dedi Suat teyzem. Göstersin ister misin abla diye sordu kardeşi. Bana mı? Madem o kadar merak ediyorsun, evet sana. Aa, terbiyesize bak. Sabahat, babamı henüz öldürmeyi başaramadın ama bu söylediğini duysa o an utancından yüreğine inerdi dedi anneannem hışımla yerinden kalkarak. Annemle babamı temsilen Leman'la ben nikahına gelecektik. Ama bu konuşmanın üzerine şunu bil ki biz de gelmeyeceğiz dedi anneannemin peşi sıra odadan çıkmaya hazırlanan Suat teyzem. O yıllarda şehirler arası telefon bağlantıları yapmak hem saatler süren bir eziyet hem de çok pahalı bir işlem olduğu için Ankara'ya bu bilgiler anneannem ve Suat teyzem tarafından yazılan uzun ayrıntılı mektuplarla veriliyordu. Annem o günlerde dört gözle bekler olmuştu evlere günde iki kez servis veren postacıyı. Akşam postasıyla gelen son mektubu annem defalarca okuduktan sonra babama döndü ve Muhittin, Sabahat teyzemle aram, pardon Bala, ay bir türlü alışamadım gitti bu isme. Halbuki annem tekrar tekrar tembihlemiş eski adını kullanmamamızı. Teyzemin hepimizden ısrarlı ricasıymış bu. Haftaya evleniyorlarmış. Ben de İstanbul'a gitsem mi acaba diye sordu. Tören yapıyorlar mı? Galiba sadece şahitleriyle nikah memurunun karşısına oturacaklarmış. Sabahat teyzemin şahidi Hilmi eniştem olacakmış. Büyük babamla anneannem katılmayacaklarmış nikaha. Eniştemin annesi de hasta olduğu için katılmıyormuş. Annem gidip gitmeme konusunda Suat'la bir türlü karar veremiyoruz diye yazmış. Giderlerse babalarını üzmekten, gitmezlerse kardeşlerini kırmaktan korkuyorlarmış. Sitare, bu durumda senin ta buralardan kalkıp gitmen hiç doğru olmaz. Annem bile ne yapacağını henüz bilemiyor dedi babam. Haklıydı. Nikaha ablaların da gelmeyeceği anlaşılınca Sabahat teyzemle Bala eniştem arkadaşlarını davet etmekten vazgeçmişlerdi. Eniştemin nikaha kerhen katılacak olan kardeşi ve birkaç akrabası da böylece kurtulmuş oluyorlardı. Şimdi nikah sadece iki şahidin huzurunda kıyılacaktı. Teyzemin o günün şerefine takacağı yegane takı da İçine ilk tanıştıkları ve evlendikleri günleri belirleyen 17 yıl arayla iki ayrı tarih kazınmış bir altın halka olacaktı. Ama nikah sırasında teyzemi çok sevindiren bir gelişme yaşanmış. Ablaları son anda nikaha katılıp teyzeme bir inci kolye, enişteme de bir kol düğmesi hediye etmişler. Yeni evliler nikahtan hemen sonra Narmanlı'ya el öpmeye gittiklerinde ise nenem anahtar biçimindeki elmas broşunu kendi yakasından çıkarıp teyzemin yakasına takmış. Annem nikah dedikodularını veren bu mektubu aldıktan sonra da yokladı babamı. Ailemi çok özledim Muhittin ama asıl Sabahat teyzemi tebrik etmek ve hediyesini vermek için gitmek istiyorum. Bir hafta kalır dönerim. Ne dersin? Diye sordu. Ayşe'yi ne yapacaksın Sitare? Dedi babam. Onu da yanıma alacağım elbette. Süreyya'ya haber verelim de battaniye sallamaya hazır olsun yine. Şaka yapıyorsun. Yo, yapmıyorum. Trende çocuk yine ağlarsa komşu kameranın kapısını mı çalacaksın? Artık büyüdü, 6 aylık oldu. Eskisi gibi ağlamıyor ki geceleri. Ara sıra ağladığı oluyor ama. Kömür kokusundan rahatsız olabilir. Kim bilir, belki de kömür kokusundan rahatsız olduğu için o kadar çok ağlamıştır siz buraya gelirken. Belki de dedi annem, ısrarcı olmadı. Oysa ben kömür kokusunu çok severdim. Ankara garı kömür kokardı. Niye benim burnuma Haydarpaşa garı kömür kokmazdı da Ankara garı kokardı bilemiyorum. Ama o koku bana uzun bir yolun sonunda evime vardığım duygusu verirdi. Nasıl ki benim için kavak ağaçları, Afyonkarahisar maden suyu ve Kızılay Parkı'nın üzerlerinde Türk, öğün, çalış, güven yazılı koskocaman heykelleri değişmez sembolleri ise büyüdüğüm kentin garın kömür kokusu da öyleydi. Sıla kokusu gibiydi. Şu an bile burnumda tütüyor bu satırları yazarken. Bir şeyi daha fark ediyorum. Bir çocuk hayatının ilk 5-10 yılını nerede geçirdiyse o yerin gönlünden ve beyninden sökülüp atılması mümkün değildir. Dünyanın en çirkin, en ilkel köşesi bile olsa büyüdüğü yer hep sevgiyle hatırlanacaktır ömrünün sonuna kadar. Kaldı ki benim Ankara'm o yıllarda çok özel bir kentti. Senelerce süren savaşların sonrasında elimizde kalan toprakların orta yerinde yoksulluğun, ilkelliğin içinde açmış mucizevi bir umut çiçeği gibiydi. Kentin toz toprak yolları genişletilerek asfaltlanıp, kenarlarına baharda çiçeğe duran ağaçlar dikilmiş, yeni açılan meydanlarına parklar, bahçeler yapılmıştı. Ekseni ticaret merkezi olan Ulus semtinden adı üstünde Yenişehir'e doğru kaydırılmış yeni bir şehir inşa edilmişti. Sadece İstanbul'un değil, memleketin başka kentlerinin de en kalburüstü, eğitimli, gün görmüş insanları yeni vatanlarını çağdaş dünyaya ayarlamak üzere Ankara'da buluşmuşlardı. Bugün pek çok kişinin küçümsediği gibi elitistlerin değil, evet elitlerin şehriydi Ankara. Elitlerin şehri olmaya mecburdu. Yoksa yapılmış olanların çoğu yapılamazdı. Bir savaşın kazanılmasına köylünün, kasabalının, küçük esnafın, din adamının, eli silah tutan, yüreğinde imanı olan kadın, erkek, her bir insanın kutsal sayılabilecek katkısı olabilirdi. Kurtuluş Savaşı da böyle kazanılmıştı zaten. Ama Kalkınma Savaşı, imanın, kahramanlığın yanı sıra teknik bilgi ve birikim de isterdi. Sadece ticaretten anlamakla da olmazdı kalkınma hamlesi. Kültürü, bilgisi, görgüsü iyice oturmuş, dünya görüşü geniş, uzmanlık alanları olan kişilere ihtiyaç vardı. Kurtuluş Savaşı sonrasında kuruluşundan itibaren en az 20 yıl kalkınma savaşı vermişti Cumhuriyet. Kurucuları altyapıyı döşerken insana yatırımı da ihmal etmemişlerdi. Yapılan devrimlerin arasında adı hiç konmamış fakat bence en hayırlı devrim olan isimsiz Anadolu devrimi, eğitimi tüm yurda yaymış, vatan çocuklarından meslek sahibi insanlar yetiştirmeye başlamıştı. Her yerde okullar açılıyor, köylüsü, kasabalısı okula kavuşturuluyor, kadını, erkeği okuma yazma öğreniyordu. Hem de ne büyük bir heyecanla. Benim Anadolu devrimi diye adlandırdığım atılım yapılamamış olsaydı, bizi uzun yıllardır idare eden kişiler, kendi köy ve kasabalarında çobanlık, ırgatlık veya büyük kentlerde hamallık yapıyor olurlardı. Çiftçilik bile değil. Çünkü taşranın çift çubuk sahibi varlıklı aileleri Adnan Menderes örneğinde olduğu gibi oğullarını okutmak imkanı bulurken yoksulların çocukları yaya kalacaktı. Bir çoban Sülü'den, bir Turgut Özal'dan, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı yetişemeyecekti. Tayyip Erdoğan parasını futboldan kazanmış bir küçük esnaftan öte gidemeyebilirdi. Memleketin tüm insanlarına yükselme kapılarını açan Cumhuriyet, yoksul, zengin, şehirli, köylü diye ayırmadan, sınıf farkı gözetmeden tüm çocuklarını okumaya, meslek sahibi olmaya, toplumsal hayatta yer almaya teşvik ediyordu. Her birine başarı için aynı şansı tanıyordu. Her şehirde ortaokullar, liseler açılıyordu. Ankara'da 3 ayrı üniversite kurulmuştu. Vatan çocukları her alanda yetişmeye başlamışlardı. Onlar idareyi devralmadan önce elbette bilgi ve birikime sahip olan elitlerin elinde şekillenecekti Cumhuriyet. Ben bu şekillenmeye teknik alanda katkısı büyük olan bir babanın kızı olmaktan hep çok gurur duydum. Ankara'nın o güzel yıllarında o şehirde yaşamış, ilkokula orada gitmiş olmaktan da yeni, modern ve onurlu bir ülke yaratmanın heyecanını hala yüreğinde duyan bir kuşaktı annemle babamın kuşağı. Soysal apartmanında hayatı öğrenirken. Biz öyle bir evde oturuyorduk ki şehrin tüm önemli olaylarını Kızılay Meydanı'nı tabak gibi gören penceremizden izleyebiliyorduk. Örneğin Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklini, Yunan kral ve kraliçesi Paul ve Frederica'nın resmi geçidini, daha sonraki yıllarda Sukarno'nun hadiseli Ankara ziyaretini, bir keresinde Başbakan Menderes'in de halk tarafından tartaklandığı sokak nümayişlerini penceremizden kuş bakışı seyretmiştik. Saati öğrenmek içinse cama yaklaşıp meydanın ortasındaki saate bir göz atmak yeterliydi. Gerçekten de seyri bol ve eğlenceli bir evdi bizimki. Ben ilkokulu bitirip İstanbul'da adı şimdi Robert Kolej olan okuluma yollanana kadar Soysal Apartmanı B bloktaki küçük dairemizde ikamet ettik. Ortaokula başladığım yıl aynı apartmanın bir başka bloğunda Aylinlerin boşalttığı balkonlu geniş daireye geçtik ve zaten komşumuz olan Betinlerle bu kez kapı komşusu olduk. Kimdi Betin? Aylin kimdi? Madelet, Ayper, Nuri, Misket, Muhan, Pınar, İnci kimdiler? Kimlerdendiler? Durun anlatayım size. Betin, Aylin, Madelet, Ayper, Misket, Nuri, Muhan, Pınar ve İnci de benim gibi Soysal Apartmanı'nın çocuklarıydılar. Soysal Apartmanı'nın çocukları Pal Sokağı'nın çocuklarını andırırcasına birbirine çok bağlı bir aile gibiydiler. Özellikle de okulların tatil olduğu yaz aylarında devasa binanın değişik dairelerinde yaşayan onlarca çocuk bahçemiz olmadığı için apartmanın önündeki boş arsada ve civarındaki sokaklarda birlikte oynardık. Bundan hiç şikayetçi değildik. Sokakta oynamanın özellikle kukalı saklambaç oynarken apayrı bir tadı vardı ama apartmanımızdan hoşnut olmamızın başka nedenleri de yok değildi. İki ayrı caddeye yayılan, dört ayrı girişi olan Soysal Apartmanı, hiç kuşkusuz Ankara'nın en gözde, en güzel ve modern apartmanıydı. O sırada pek az Ankara evine nasip olan birkaç lükse sahipti. Daireleri kaloriferliydi ve haftada bir gün sıcak su verilirdi. Bizim oturduğumuz bloğun terası, havuzunda kırmızı balıkların yüzdüğü, saksı bitkileriyle süslenmiş bir bahçeye dönüştürülmüştü. Kiracıların çoğunluğunu teşkil eden üst düzey memur aileleri, ev sahipleriyle birlikte yaz akşamları mehtaba karşı işte bu terasta demlenirlerdi. Gündüzleri teras bahçe çocuklara kalırdı ama ancak çok yüksek olmayan duvarlarına yaklaşmayalım diye mutlaka bir büyüğün refakatinde. Bizim bloğun bodrum katında Ankara'nın küçük kızlarına bale ve ritmik dans öğreten Madame Marga Dans Okulu, giriş katında ise ünlü Süreyya Pavyonu bulunuyordu. Kapı komşumuz sonradan Bal Mahmut adıyla maruf Mahmut Baler'le evlenecek olan Cemile teyzeydi. Oğlu Ali de haliyle benim en yakın arkadaşımdı. 4-5 yaşlarındayken çok masumane oynadığımız doktorculuk oyunundan sonra babam Ali ile evde tek başımıza oynamamızı yasak edince ikimiz de çaresiz sokağa düşmüştük. Bizim alt katımızda Süreyya Pavyonu sahibi Beyaz Rus Sergio, karısı ve çok tüylü kurt köpeğiyle birlikte yaşardı. Üst katımızda uşaklı bir aile olan ev sahibimiz Soysallar, oğulları Muhan, diğer bloklarda Soysal ailesinin çeşitli akrabaları ve çocukları İnci ile Pınar otururdu. Apartmanın girişinde noter vardı. Noterin evine noter alanının içinden geçilirdi. Noterin çocukları Madelet ve Alper de arkadaşımızdı. O zamanki adıyla Kazım Özalp Caddesi üzerindeki blokta ise Ulus Sineması bulunuyordu. Sinemanın makine dairesine Betin'le Aylin'in oturduğu en üst kattan sadece 3-4 basamakla çıkılıyordu. Herhalde bu küçük makine dairesi binanın giriş katı sinemaya kiralanınca apartmanın son katına ilave edilivermişti. Aylinlerin mutfak penceresine boyu yetişenler makine dairesine kabak gibi görebiliyorlardı. O katta oturan çocukların iskemle üzerlerine çıkmalarına dahi gerek yoktu. Çünkü makinist amca Aylin'le Betin başta olmak üzere çocukları küçük odasına kabul ediyor, sinema salonuna açılan dörtgen deliklerden her filmi bedava seyrettiriyordu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 46. Devamı 7. ayrımda.